Ayrım 47. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 654. 6. Onuru kırılmış Bilge ile kesin dille diktatörü bir araya getirmek için elimden geleni yaptım. Başlangıçta ufak bir girişimde bulundum. Zira Confucius hala hem oğlu hem de Yen Hui için yastaydı. Ayrıca sağlığı da bozuluyordu. Yine de ders vermeyi sürdürüyordu. Bunun yanında Lu tarihini yazmakla da ilgileniyordu. Öyle sanıyorum ki demişti bana. Bu 10 dük kuşağının nasıl ve neden güçsüz olduğunu göstermeye yarayacaktır. Ona dükalık gücünün yok olup atadan oğula geçen vekillik kurumunun güçlenmesinin temel nedenini sordum. Bunun başlangıcı ilk düklerin vergi toplama işini asiller sınıfına bırakmasına dayanır dedi. Confucius tahlillerinde her zaman meselenin can alıcı noktasına değinir. Sonunda asiller vergileri kendilerine sakladı ve herkesin bildiği gibi hazineyi kontrol eden devleti de kontrol eder. Hiçbir hanedanın 10 kuşaktan çok daha uzun sürmediği de bir gerçektir. Eğer güç baronlara geçtiyse, yaşlı adam tavşan gülümseyişiyle gülümsedi, hakimiyetlerini ender olarak 5 kuşaktan fazla sürdürebilirler. Bugün 5 kuşak süren bir iktidardan sonra Qi, Meng ve Shu ailelerinin bir zamanlar olduğundan çok farklı olduğu izlenimine sahibim. Confucius'la doğrudan konuşmaya cesaret edemedim. Bunun yerine fikirlerini Confucius'a doğrudan söyleyebilen Zulu'dan yararlandım. Her şeyden önce dedi bana, onu durdurmamış olsaydım Pi komutanı ile güçleri birleştirecekti. Doğu'da bir çoğu yaratacağını söylerken bu haine gerçekten inanıyordu. Confucius'e Pi komutanı ile işbirliğinin budalalık olacağını söyledim. Eğer Doğu'da gerçekten bir çoğu varsa bu doğal olarak ve ustanın böyle bir şeyin sadece arzu edilir değil, mümkün de olduğunu söylemesi nedeniyle ortaya çıkacaktır. O zaman Zulu, Confucius'un Baron Kang'la barış yapma zamanının geldiğini kabul etti. Bana merak etme dedi, onunla ben ilgilenirim. Uzun süren müzakerelerden sonra Confucius, Baron'u sözde orman kulübesinde ziyaret etme davetini kabul etti. Parlak bir yaz günü bir grup Qi askerinin koruması altında 4 at tarafından çekilen hafif bir araba ile şehirden çıktık. Umarım demişti Baron nihai anlaşmalar yapılırken. Onu babamın eski av konağında ağırlamamı umursamaz. Konağın kırsal sadeliğinin ustanın tenasüp hissine hitap edeceğini ümit ediyorum sadece. Baron'un yumurtaya benzeyen yüzü her zaman olduğu gibi hiçbir duyguyu yansıtmıyordu. Son olarak ekledi. Sen Cyrus Spitama bize unutamayacağımız bir hizmette bulundun. Orman yolculuğumuz oldukça güzel geçti. Çevrede güneyden yeni gelmiş her türden kuş uçuyordu. Ağaçlar yapraklanmıştı. Yaban çiçekleri havayı hoş kokularla dolduruyor ve bu koku beni istemeden hapşırtıyordu. İlk gece av eti ve taze balık yedik. Çadırlarda uyuduk. Ne bir ejderha, ne bir cin, ne de bir haydut gördük. Fakat ertesi gün tek başına bir münzevi bilgiye rastladık. Bütün münzevi bilgeler gibi sürekli konuşuyordu. Dili çözmek için sessizlik yemini gibisi yoktur. Adamın saçı ve sakalı yıllardır kesilmemiş, yıkanmamıştı. Orman yolundan pek de uzak olmayan bir ağaç üzerinde yaşıyordu. Sonuç olarak dünyanın bu bölgesine yolculuk edenler tarafından gayet iyi tanınan biriydi. Bir Hint maymunu gibi etrafta sıçrıyor, ona buna sataşıyordu. Kendi sade hayatının mükemmelliğiyle başka hayatların dünyeviliğini karşılaştırmaktan hoşlanıyordu. Kataylı müzevi bilgeler, Ganj Ovası'ndakiler kadar usanç vericidirler. Ancak o kadar kalabalık sayılmazlar. Ah Usta Kung diyerek Confucius'u selamladı. Usta arabasından inerek dut ağaçlarının altında serinlemeye gitti ve adamı kibar bir ifadeyle selamladı. Söyle bana Usta Kung, çok fazla arzuya sahip olmaktan daha büyük bir cinayet var mı? Yanlış bir arzuya sahip olmak bir cinayettir dedi Confucius yumuşak bir ifadeyle. Münzevi bilgelerin hakaretlerine alıştık. Onlar da Buda gibi kendisini sadece düzeltmek istediği bir dünyayı yok etmeyi arzu ediyorlardı. Onun dışında herkes çekilmişti. Vefalı olmamaktan daha büyük bir felaket var mı? İnsanın hayattaki münasip rolünden memnun olmaması felaket sayılabilir. Münzevi bilge, tumturaklı sorularının böyle harfi harfine cevaplandırılmasından memnun değildi. Açgözlü olmaktan daha büyük bir talihsizlik var mı? Neyin açlığını çektiğine bağlı. İyiliğe açlık çekmek, gökün gözünde talihsizlik sayılmaz. Gökün ne olduğunu biliyor musun? Usta Li'yi, Confucius düşmanını tanıyordu. İzleyen senin için bu yoldur ve bu yol sözlerle tanımlanamayabilir. Bu nedenle Usta Lee'nin aklına uyacak ve onu sözcüklere dökmeyeceğim. Münzevi Bilge bu cevaptan da tam olarak memnun kalmadı. Usta Kung, Gök'ün oğlu tarafından icra edildiği şekliyle atasal kurbanın yüceliğine inanıyorsunuz. Evet, gerçekten öyle. Fakat artık bir Gök'ün oğlu yok. Vardı, olacak da. Bu arada atasal kurban hala sürüyor. Yalnız birinin yokluğunda mükemmel olmasa da sürüyor. Atasal kurbanın anlamı ne? Konfüçyüs'ün bu yaşlı dünyada afallamasına neden olabilecek en nadir şey, yeni bir soru karşısında afallaması beni şaşırttı. Atasal kurbanın anlamı nedir diye tekrarladı. Evet, nasıl başladı, neye işaret ediyor? Bana açıkla, Usta Kung. Yapamam, dedi Konfüçyüs. Vahşi adama sanki yoluna bir şekilde düşmüş bir ağaçmış gibi baktı. Kurbanı gerçekten anlayan birisi, Gök'ün altındaki her şeyle bunun kadar kolayca baş edebilir, dedi. Ve sağ elinin işaret parmağını, sol elini düzleştirdi, avuç içine bastırdı. Bütün kurbanların en önemlisini anlayamazsan, Gök'ün iradesini öğrenmeye nasıl başlayabilirsin? Ben sadece bilgi atalarının irfanını aktarıyorum, fazlasını değil. Konfüçyüs sanki ağacın etrafında kendi tarzıyla yürümeye başladı. Fakat Münzevi Bilge'nin onu bırakmaya niyeti yoktu. Elini ustanın koluna koydu. Bu çok yakışıksız, dedi Fan Chi, mütecaviz kola vurup onu aşağı düşürerek. Konfüçyüs arabada yerini alırken yabani adamın yüz ifadesi her zaman öyle olanın kutsayıcıları tarafından öğütlenen soğuk anlamsızlıktan çok nefrete daha yakındı. Ona takılmadan edemedim. Bütün bunlar nasıl vücuda geldi diye sordum. Evreni kim yarattı? Bir an vahşi adamın beni işitmediğini sandım. Bana hiç bakmadığı kesindi. Gözleri Konfüçyüs'ün eğilmiş sırtındaydı. Fakat sonra tam hareket edecekken şöyle dedi. Ya da bir yerlerden aktardı. Vadinin ruhu asla ölmez. Buna gizemli dişi adı verilir. Gizemli dişinin ana kapısına gökün ve yerin kökü denir. O her zaman orada içimizdedir. Ondan ne kadar çekersen çek, asla kurumayacaktır. Bu hepimizin ilksel bir döl yatağının sularından çıktığımız anlamına mı geliyor? Sorum cevaplanmadı. Bunun yerine Münzevi birden Konfüçyüs'e bağırdı. Usta Kung, kötülük karşında iyilik yapılmasına mı inanıyorsun? Konfüçyüs adama bakmadı ama sorusunu da cevapladı. Kötülüğe iyilikle karşılık verirsen, yeryüzünde iyiliği nasıl ödüllendireceksin? Kötülükle mi? Bu sırada arabadaydım. Konfüçyüs'ün, bu adam tam bir budala diye mırıldandığını işittim. Aynı Usta Lee gibi, dedi Zulu. Hayır, dedi Konfüçyüs kaşlarını çatarak. Usta Lee zekidir, cin gibidir. O, ata yadigarı ayinler gittikçe zayıfladığı için sadakat ve iyi niyetin yok olduğunu ve kargaşanın başladığını söylemiştir. Bana göre o gerçekte bir kargaşa öğretisi vaaz ediyor. Hayatımda daha önce Baron Kang'ın babasının orman konağı kadar güzel ve özel bir mekan gördüğümü sanmıyorum. Ne gariptir ki yanımdakilerden hiçbiri yaşlı diktatörün başkentin 50 mil kadar güneyinde kendisi için yaptırdığı bu malikaneye göz bile atmadı. Ormandaki geniş bir açık alanın ortasında setler üzerinde bir sıra ev yapılmıştı. En yüksek evin basamaklarına çıktığımızda kendinizi güneyden tepeleri hala kıştan kalma karla kaplı, menekşe rengindeki dağ silsilesiyle çevrili, geniş bir yeşil denizinde yüzer sanırsınız. İlk set üzerindeki evin dibinde bizi en yüksek seviyeye çıkaracak olan mabeyinci tarafından karşılandık. Ormandaki konak odalar, salonlar, galeriler ve bir dizi harika bahçenin merkezinde oluşturulmuş yapay setler üzerinde kurulmuş yapılardan oluşuyor. İçeride ya da dışarıda, nerede ayağa kalkarsanız kalkın, gökü, çiçekleri ve ağaçları görürsünüz. Bahçeler ve saray, Yangtze Nehri üzerindeki bir güney ülkesi olan Chu'dan gelen mimarlar tarafından yaratılmıştı. Bu ülke Orta Krallık'ta harika yapıları, bahçeleri, kadınları ve Şe Dükü'nün de korkuyla keşfettiği gibi ejderhalarıyla ünlüdür. Süs havuzları öğle vakti puslu gökyüzünün ölgün ışığını yansıtıyordu. Soluk, yeşil renkli su mercimekleri, ince gözeneklerine lotus çiçekleri dolmuş bir ağ gibi suyun yüzünü kaplıyordu. Suyun kenarındaki sarı orkideler uçarken donmuş kelebekler gibi çiçek açmıştı. Bahçedeki tüm davetler leopar postları giyiyordu. Bunun nedenini bilmiyorum. Tek bildiğim, bunun yarattığı etkinin sadece garip değil, aynı zamanda gizemli şekilde güzel ve bana söylenildiğine göre bir Chu bahçesi için tamamıyla sıradan olduğuydu. En üst sette oldukça parlak kırmızı taştan yapılma iki katlı bir bina vardı. Mabiyeci nazik bir ifadeyle yaltaklanarak bizi binanın kendisi kadar yüksek, geniş ve uzun bir salona götürdü. İçerisinin güzelliği ve parlaklığı karşısında hepimiz, yani Konfüçyüs dışında hepimiz demek daha doğru olur. Çünkü o gerçekten çok asık suratlı görünüyordu, büyülenmiştik. İç mekanın parlak gri yeşil taşları dış yüzün kırmızılığıyla canlı bir tezat oluşturuyordu. Salonun tam göbeğinde muazzam siyah mermerden bir sütun vardı. Ağaç şeklinde yontulmuştu ve Hint meşesinden kesilmiş, ışınsal kirişleri, meyveyle yüklü ağaç dallarına benzeyecek şekilde oyulmuş bir tavanı tutuyordu. Ana kapının tam karşısında, yalı çapkını mavisi nakışlı bir duvar perdesi, asıl sarayın girişini gizliyordu. Biz ağzımızı açmış, alık alık bakarken görünmez eller ya da ipler perdeyi bir tarafa çekti. Ardından Baron Kang göründü. Ev sahibimiz sade fakat uygun biçimde giyinmişti. Baş şövalyeye sade olmasa da uygun biçimde selamlarken baş sallamaları, el titremeleri, omuz kalkmaları hiç bitmeyecek gibiydi. Açıkçası bu olağanüstü, resmi, anlamlı ve önemli bir olaydı. Konfüçyüs'e bütün doğru karşılıkları verdikten sonra Baron Kang bizi bir dizi sekili bahçeye bakan uzun bir balkona götürdü. Burada olağanüstü güzel, çuğlu kızlar bize bir ziyafet sofrası hazırladı. Bu kızlar mimarinin olmasa da döşemelerin ayrılmaz bir parçasıydı. Konfüçyüs dışında hepimizin gözleri kamaşmıştı. Onur konuklarına ait yerde oturuyor ve tüm doğru gözlemleri yapıyordu. Fakat gözlerini hizmetçi kızlardan kaçırıyordu. Hiçbirimiz Lu'nun herhangi bir yerinde böyle bir lüksün var olduğunu fark etmemiştik. Başkentteki Çi Sarayı büyük bir yapı olmakla birlikte fakir bir devletin yönetim merkezine uygun şekilde sadeydi. Diktatör bize kendince sebeplerle hayatında çok az kişinin görme şerefine erişebileceği yönlerini göstermeye karar vermişti. Çok etkilenmiştik. Onun da istediği zaten buydu. Konfüçyüs derinden sarsılmıştı. Acaba baronun istediği bu muydu? Hala emin değilim. Ziyafet çok lezizdi. Bu arada balla tatlandırılmış koyu yeşil şaraptan çok fazla içtik. Güneyli tarzıyla sunulan yemeklerden tabak tabak yedik. Acılı yemeklerden sonra tuzlu, sonra ekşi, sonra biberli yiyecekler gelir ve en sonunda da tatlı yenir. Hatırıma gelenler arasında haşlanmış kaplumbağa, ekşi soslu kaz, güveçte ördek, yer elması soslu oğlak eti, tuzlanmış turplu kurutulmuş turna kuşu eti ve Wu'nun ünlü acı ekşi çorbası vardı. Baron Kang ve Konfüçyüs dışında herkes tıka basa yedi. Bilge ve diktatör idareli bir şekilde yediler ve şarabı içmekten çok yudumladılar. Yemek aralarında genç kızlar 30-40 kadar teli olan ve mızrapla çalınan bir çalgı, kaval, ziller ve davullar eşliğinde iç gıdıklayıcı çeng dansları yaptılar. Sonra Wu'lu büyüleyici bir güzel, Konfüçyüs'ün bile duruluğu ve yıllanmışlığı nedeniyle övmek zorunda kaldığı birkaç aşk şarkısı söyledi. Genelde o, çoğu devrinden beri yapılan hiçbir müzikten hoşlanmazdı. Hafızamda yiyecek, müzik ve kadınlar tarafından aydınlatılmayı, kokulandırılmayı sürdüren o harika günde yaptığımız konuşma parça parça da olsa canlılığını koruyor. Baron Kang bir ara Konfüçyüs'e dönerek, "Usta," dedi. "Talebelerinizden hangisi öğrenmeyi en çok seviyor?" "Şu an ölü olan başbakan, ne yazık ki Yan Hui'nin ömrü kısa sürdü," dedi Konfüçyüs, orada hazır bulunan talebelerine sert bir bakış atarak. "Onun yerini alacak kimse yok." Baron gülümsedi. "Doğal olarak yargıç sensin usta. Öyle bile olsa ben Zulu'yu bilgi olarak görüyordum." "Öyle mi?" dedi Konfüçyüs, ön dişlerin ucunu dışarı çıkartarak. "Onu ayrıca devlet kademelerine görev alacak yetenekte de görüyorum. Sen ne diyorsun usta?" Böylece Konfüçyüs'e pek de ince sayılmayacak şekilde rüşvet verilmeye başlanmıştı. "Zulu etkili biri," dedi Konfüçyüs. "Bu nedenle kendisine bir memuriyet verilmeli. Bu arada Zulu mahcup görünme inceliğinde bulundu. Jan Chiu'ya ne diyorsunuz?" "Onun eli her işe yatkındır," dedi Konfüçyüs kesin bir dille. "Bildiğin gibi zaten bir görevi var." "Fan Chi mi?" "Bildiğin gibi o her işi halletmeyi bilir." Jan Chiu ve Fan Chi'yi artık ziyafetten zevk almaz olmuştu. Onların yerine Baron Kang eğleniyordu. Ayrıca şifreli bir dille Konfüçyüs'le konuşuyordu. "Talebelerin sana iyi hizmet ediyor usta." "Bu iyiliğin karşılığı yok mu başbakan?" Baron bu sert yanıta cevap vermemeyi tercih etti. "Söyle bana usta," dedi. "Sıradan halkı saygılı ve sadık kılmanın en iyi yolu nedir? İbretlik cezalar dışında mı? Birden Konfüçyüs'ün sadece son derece öfkeli olmadığını, aynı zamanda yediği idareli yemeğin de ona dokunmaya başladığını fark ettim. Baron sanki Konfüçyüs henüz hiç konuşmamış gibi dikkatli görünüyordu. İnsanlara vakarlı davran dedi Konfüçyüs, kaş çatıp geğirerek. O zaman sana saygı duyacaklardır. Devletin değerli hizmetkarlarını ödüllendirerek onları terfi ettir, yetersiz olanları da eğit. Ne kadar da doğru dedi baron. Konfüçyüs'ün bu sadeliğinden çok hoşlanmıştı. Bunu düşündüğüne sevindim dedi Konfüçyüs. Her zamankinden daha ekşi suratlı görünüyordu. Bunun aksi asla denenmemelidir. Aksi mi? Evet, işe yaramaz olanları eğitmeye çalışmak, yetersizleri ödüllendirmek. Bereket versin ki konuşma hüzün dolu bir sayı şarkısıyla kesildi. Fakat sona erdiğinde Baron Kang, meydan okuyucu da olsa saygılı sorularına yine başladı. Biliyorsunuz usta, siz güvenlik işlerinden sorumlu ikinci bakan olarak üstün bir şekilde hizmete başladıktan sonra suçlar muazzam oranda arttı. Dük'ün mütevazi kölesi olan ben bile evimin 3 kere soyulmasını engelleyemedim. Yayılma eğilimi gösteren bu kanunsuzluğu nasıl durdurmayı düşünüyorsunuz? Eğer insanlar dünya malına düşkün olmasalardı, başbakan birisini soyması için bir hırsız kiralayamazdın. Çünkü o zaman alınacak hiçbir şey olmazdı. Baron bu vahşiliği, ustanın yanıtını tanımlayacak başka bir kelime bulamıyorum, önemsemedi. Konfüçyüs, devletin iyice fakirleşmiş olduğu bir dönemde baronun zenginliğini teşhir etmesine açık biçimde öfkelenmişti. Yine de çalmak yanlıştır usta. Ve biz yönetenler insanların yasalara uymasını nasıl sağlayabiliriz? Eğer siz doğru yolu izlerseniz yanlış yolu kim izler ki? Bu noktada hepimiz huzursuz olmuştuk. Epey de sarhoştuk. Fakat baron hiçbir huzursuzluk emaresi göstermiyordu. Ben inanıyorum ki usta, hepimiz kendimize göre doğru olan bir yola koyulmuşuzdur. Eğri yolu seçenlere gelince hükümdar onlar için ne yapabilir ki? İdam mı edilmeliler? Senden bir hükümdar olman bekleniyor, kasap değil. Eğer açık kalplilikle doğru olanı istersen, halk da aynısını isteyecektir. Bir beyefendi rüzgara benzer, halk da çimene. Rüzgar, çimenlik üzerinden geçerken çimenler her zaman boyun eğer. Konfüçyüs bir defa daha o dingin ruh halini sergilemişti. Baron evet anlamında başını salladı. Onun gerçekten dinlediği izlenimini edinmiştim. Fakat ne için? İhanet mi? Çok tedirgindim. Zihni midesinin aksine dingin görünen Konfüçyüs'ün dışında hepimiz rahatsızlık. Fakat sıradan halk beyefendinin yolunu anlar mı? Hayır, ama uygun örneklerle ona yönlendirilebilirler. Anlıyorum dedi baron. Bir hıçkırık nöbetine tutulmuştu. Kataylılar bunu bir iç hizmet işareti sayarlar. Konfüçyüs bile daha az sert görünüyordu. Çünkü karşıtı tarafından dikkatlice dinlenildiğinin farkına varmıştı. Söyle bana usta. Yolu izlemeyen bir hükümdar halkına huzur ve refah verebilir mi? Hayır başbakan, bu mümkün değildir. Peki Wayne'in şimdiki düküne ne demeli? O senin de bir zamanlar ziyaret ettiğine inandığın bir kadın tarafından yönlendirilmeye göz yuman rezil bir adamdı. Konfüçyüs bu yakışıksız taş atma üzerine kaşlarını çattı. Eğer yanlış bir şey yaptıysam göke beni bağışlaması için dua ederim. Eminim ki gök sizi bağışlamıştır. Fakat bana açıklar mısınız? Gök bu rezil adamı neden cezalandırmadı? 10 yıl kadar önce zengin ve hayatından memnun olarak yatağında öldü. Son dük en iyi hariciye vekilinin, en sadık başrahibin ve orta krallıktaki en iyi komutanın hizmetlerine güvenmeyi uygun gördü. Başarısının sırrı bu. Bu atamalarında gökün yolunu izledi. Bu ender görülür diye ekledi Konfüçyüs diktatörü gözlerini dikerek. Çok az hükümdarın bu kadar iyi ve meziyetli hizmetkarı olduğunu itiraf etmeliyim dedi. Diktatör oldukça yumuşamıştı. Ben de çok az hükümdarın iyiyi ve erdemliği tanıyabildiğini söylemeliyim. Konfüçyüs tam anlamıyla ve ezici biçimde rahat görünüyordu. Usta ve diktatör dışında hepimiz huzursuzduk. Düellolarından zevk alır görünüyorlardı. İyi hükümet nedir usta? Bu yönetimi yakındakilerin onayı, uzaktakilerin de yakınlaşması gerçekleştiği zaman görürsün. O halde bizden çok uzak olan sizin şimdi yakınlaştığınızı görmekle müşerrefiz. Bu gerçekten çok yumuşak bir ifadeydi. Aramızda olmanızın politikalarımızın onayı anlamına geldiğini umuyoruz. Konfüçyüs başbakana oldukça kaba biçimde baktı. sonra kalıplaşmış ve pek de samimi olmayan cevabı verdi. Bir devlette görevi olmayan onun politikalarını tartışamaz. Sizin ufaklıklar yüksek makamlarda ama, dedi baron, Fan Chi ve Jan Chiu'ya işaret ederek. Bize iyi yasalar ve dirayetli buyruklar çıkarmakta yardım ediyorlar. Confucius baronun sözünü kesti. Başbakan insanları yasalarla, yönetmeliklerle, buyruklarla ve cezalarla idare etmekte ısrarcı davranırsanız, onlar sizi bir şekilde atlatıp işlerine bakacaklardır. Ama eğer manevi güçle ve örnek olmaya çalışarak hükümet ederseniz, kendiliklerinden size gelecekler, iyi olacaklardır. İyilik nedir usta? O, gökün tanrısal bilgelerce izlenen yoludur. Ama siz bir tanrısal bilge olduğunuz için... Hayır, ben tanrısal bir bilge değilim. Ben kusurluyum. Ben olsa olsa bir beyefendiyim. Benim olsa olsa bir ayağım yol üzerinde, o kadar. Sevgili baron, iyilik her şeyin benzerliğini tanımaktır. Kalbi iyiliğe zerre kadar meyilli biri bu benzerliği fark edecek ve böylece hiçbir insanı üzmeyecektir. Kötüleri de mi? Özellikle kötüleri. Doğruluğu izlemek hayat boyu süren bir iştir. Aslında gerçek bir beyefendinin temel eğilimi doğruluktur. O bunu göreneklere uygun olarak uygulamaya koyar. Mütevazi biçimde izler ve inançla sona erdirir. Doğru olmayan yollarla servet ve iktidar elde etmek, bir beyefendinin ülküsünden gökte yüzen bulutlar kadar uzaktır. Baron da çoğu hükümdar gibi doğrulukla pek alakalı sayılmazdı. Yine de huşu içindeymiş gibi başını eğdi. Bununla beraber, dedi, üzerinde oturduğu ipekli kilime, devletin alçak gönüllü bir hizmetçisi için gerçek anlamda doğruluk nedir? Eğer bunu zaten bilmiyorsan sana anlatamam. Confucius oturduğu yerde dikleşti. Fakat karnının ta derinlerinde doğrunun ne olduğunu bir beyefendi kadar iyi bildiğinden, emin olduğumdan, onun iki şeyden ibaret olduğunu sana hatırlatacağım. Başkalarına saygı ve başkalarına sadakat. Eğer başkalarına saygılıysam neler yaparım? Başkalarına kendine yapılmasını istemediğin şeyleri yapmazsın. Bu yeterince basit. Sadakate gelince, bunu eğer doğru biri ise hükümdarına borçlusundur. Eğer değilse sadakatinin yönünü değiştirmelisin. Bunu yapmak sana acı verse bile. Söyle bana usta, iyiliği gönülden benimseyen, kötülükten nefret eden kimseyle karşılaştın mı şimdiye kadar? Confucius ellerine baktı. Onun alışılmadık ölçülerde uzun baş parmakları beni her zaman şaşırtmıştır. Cevap verdiği zaman sesi oldukça alçaktı. Bir gün için bile olsa bütün gücüyle iyilik yapmaya çalışan birini düşünemiyorum, dedi. Fakat siz kesinlikle iyisiniz. Confucius hayır anlamında başını salladı. Eğer bütünüyle iyi olsaydım burada seninle olmazdım. Başbakan, halkın açlıktan ölürken biz burada lüks içerisinde yemek yiyoruz. Bu iyi değil, doğru da değil. Çok yakışıksız bir davranış. Dünyanın bir başka yerinde olsa Confucius'un başı derhal bedeninden ayrılırdı. Hepimiz dehşete kapılmıştık. Fakat ne gariptir ki Confucius mümkün olan en akıllıca şeyi yapmıştı. Diktatörü ahlaki nedenlerle hücum ederek Chi ailesine politik olarak hiçbir tehdit oluşturmadığını göstermiş oldu. En kötü ihtimalle o rejim için bir baş ağrısıydı, o iyi ihtimalle de rejimin bir süsü. Herkesin hatasını bulan haşim bilge adam, kimse tarafından önemsenmeyen bir saray soytarısı gibi çoğu zaman ülkedeki en güvenilir kişidir. Baron Kang'ın korkusu, Confucius ve talebelerinin Kay ile müttefik olması ve baron ailelerini yıkmak ve dük güçlerini yeniden iktidara taşımak için gizlice çalışmasıydı. Halbuki Confucius'un orman konağındaki çabası, diktatörü Confucius bağlarından korkacak bir şey olmadığına ikna etmişti. Baron Kang, Confucius'a uzun uzadıya devletin neden yeni vergilere ihtiyacı olduğunu anlattı. Ayrıca içinde bulundukları yapının zenginliği nedeniyle de özür diledi. Bunu ben yapmadım, babam yaptı, dedi. Çoğu da Chu'yu yönetimin bir hediyesi. Confucius susmuş, fırtına dinmişti. Konuşma genel konulara kaydığında dansözlerin hareketleri gittikçe daha erotik bir hal aldı. O gece yatağa nasıl gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım, ertesi sabah kırmızı duvarlı, kara kehribarla nakışlanmış, ahşap işli bir yatak odasında uyandım. Yatağın içinde oturduğum zaman güzel bir kız, uzun ve mavi renkli ipek yatak perdelerini çekti. Bana içerisinde alevler içinden yükselen bir anka kuşu görünen bir leğen getirdi. Kusarken bunun iyiye işaret olduğunu düşündüm. Hiç bu kadar hasta ya da böyle güzel bir çevrede olmamıştım. Sonraki birkaç gün sıkıntısız geçti. Confucius bile rahat görünüyordu. Birincisi, Baron Kang onu gösterişli bir şekilde devlet bakanı olarak atadı ve şimdi sanki nihayet su kabağı duvardan indirilip kullanılacak gibi görünüyordu. Ya da Zulu dışında herkes öyle düşünüyordu. İşte son, dedi bana Zulu. Uzun yolculuk bitti. Ustaya yönetme fırsatı asla verilmeyecek. Fakat bakan oldu. Baron Kang naziktir, aynı zamanda da zeki. Confucius halk önünde onurlandırıldı. Fakat kendisinden hiç yararlanılmayacak, her şey bitti. Orman konağındaki son günümüzde Baron Kang tarafından çağrıldım. Yüzü gülüyordu. Bize iyi hizmet ettin, dedi. Bir an yumurta pürüzsüzlüğündeki yüzünde gerçek bir gülümseme belirdi. Kısmen iyi hizmetlerin sayesinde tanrısal bilgimiz artık bizimle barışık. Ayrıca sınırları Tayı Dağı'nın uykusu kadar sakin olan bir ülkede de barış var. Her zamanki gibi diktatörün dolambaçlı tarzı yorumu gerektiriyordu. Daha sonra Fan Chi'yi bana tam o sabah kutsal şehir Chuan Yu'nun Chi askerlerinin eline geçtiği ve kalenin yerle bir edildiği haberinin geldiğini söyledi. Diktatörün bakış açısıyla en iyi olan şey ise sınırın karşısından hiçbir karşılık verilmemesiydi. Asi komutan yaşlıydı. Asi Yang Huo'nun öldüğü düşünülüyordu. Kei'nin yeni dükü iç meselelerle meşguldü. Artık Lu ve diktatörü huzur içindeydi. Orman konağındaki kabulümüz, biz bunu o sırada bilmesek de, uzun ve eziyetli bir dış ve iç politikanın başarısının kutsanmasıydı. Baron Kang için Confucius'un bakan olarak atanması boş bir hareket olsa da, takipçilerini memnun etmeye ve devleti yöneten şövalyelerin ve beyefendilerin hoşnutsuzluklarına son vermeye yönelik bir davranıştı. Fakat bize Batılıların demir yapma yöntemini öğrettin. Bu açıdan da sana borçluyuz. İsmin her ne kadar barbar olsa da Lu'nun yıllıklarına şerefle kaydedildi. Bana sanki ellerinden altın hazinesini almışım gibi baktı. Gözlerimde yaşlar, bu olağanüstü saygı gösterisine teşekkür ettim. Şükranlarımı belirten ifadeleri ardı adına sıralarken bir süre beni dinledi. Sonra nefes almak için ara verdiğimde, Hindistan'a giden İpek yolunu bir defa daha diriltmek istiyorum, dedi. Bir defa daha mı Sayın Baron? Baron başını salladı. Evet, dedi. Bu pek bilinmez ama çoğu devrinde Gök'ün oğlu Şensi'den güneye bakarken Ganjovas'ın barbarlarıyla aramızda düzenli bir karayolu ticareti vardı. Sonra bu uzun ara geldi. Gök'ün gerçek oğlunun yokluğunda birçok şey eskisi gibi olmadı. İpek yolu tamamıyla terk edilmemekle beraber düzenli ticaret 300 yıl kadar durdu. Şimdi ben eşsiz babam gibi her zaman güneyimizdeki güzel ülke Chu ile iyi ilişkileri sürdürdüm. Burada oluşturduğumuz Chu bahçelerini beğenmiş olmalısın. Bunlar Yangtze Nehri tarafından sulanan büyük bir bahçe olan Chu'nun bütünüyle karşılaştırıldığında bir hiç. Baron bana epey uzunca Chu'nun tarihini anlattı. Kalbim kapana kısılmış bir kuş gibi çarparak dinler gibi göründüm. Sonunda diktatör asıl konuya geldi. Sevgili dostum, kısmen senin sayende ülke içinde ve dışında barış olduğundan dükümüz Chu düküyle bir anlaşma imzalayacak ve beraberce Hindistan'a bir kara seferi düzenleyeceğiz. Sen de hükümdarımızdan Magadha kralına hediyeler taşıyacaksın. Sonra sanki bir büyü yapılmışçasına oda tüccarlarla doldu. Bunlardan ikisi Hintliydi. Biri Rajagriha'dan, diğeri ise Varanasi'dendi. Kataya deniz yoluyla geldiklerini söylediler. Guiçi'nin hemen güneyinde gemileri batmıştı. Güney denizinde çok bulunan deniz kızlarından ikisi tarafından kurtarılmasalar boğulmuşlardı. Bu yaratıklar hem denizde hem de karada ya da en azından deniz yosundan güzel elbiseler dokudukları gözden uzak kayalıklarda yaşarlar. Deniz kızları herkesin bildiği gibi insanlara iyi davranırlar ve genellikle bir gemici tarafından terk edildikten sonra ağladıklarında gözyaşları harika inci tanelerine dönüşür. Uzun uzadıya seferden söz ettik. Baron Kang bu yolculuğun Chi ailesine yaptığım hizmetler karşılığı bana bir ödül olarak düzenlendiğini izlenimi vermekle beraber kısa zamanda bunun alışıldık Katay abartısından başka bir şey olmadığını keşfettim. Aslında yılda en az bir sefer olmak üzere bir kervan Kei'den çıkarak Lu'ya uğruyor ve sonra Chu'nun güneyine geçiyordu. Her durakta kervanın yüküne yeni ticaret malları ekleniyordu. Kısa zamanda biraz da acıyla öğrendim ki Lu'yu yıllar önce terk edebilirdim. Fakat diktatöre karşı insaflı olmak gerekirse O benim geçiş hakkımı kazanmamı istiyordu. Bunu yaptığımda gitmeme izin verdi. Genelde takdir edilecek bir yöneticiydi. Buna şüphe yoktu. Orman konağında geçirdiğimiz zamanın geri kalanını hatırlamıyorum. Tek hatırladığım Fan Chi ve Jean Chiu'nun aşırı sevincine karşın Konfüçyüs'ün kendisine verilen yüksek memuriyetten pek memnun olmadığıydı. Zulu da aynı şekilde neşesizdi. Bunun nedenini şehir kapısına varana dek anlayamadım. Arabamız iç kapıdan geçerken bir nöbetçi muhafızlarımızdan birine "Şu ünlü yaşlı adam kim?" diye sordu. "Bir devlet bakanı," dedi muhafız resmi bir edayla. "Baş şövalye Konfüçyüs." "Aa evet," dedi nöbetçi gülerek. "Bu faydası olmasa da çabalamayı sürdürmelisin," diyen o adam. Konfüçyüs'ün yüz ifadesi değişmese de bütün vücudu sanki hastaymış gibi titredi. Sağır olan Zulu nöbetçinin söylediğini işitmemişti. Fakat titremenin farkına o da vardı. "Sağlığınıza dikkat etmelisiniz usta. Kötü bir mevsimdeyiz." "Hangisi değil ki? Sonradan ortaya çıktı ki Konfüçyüs hastaydı. Hem ne fark eder? Konfüçyüs zamanında başbakana çok fazla teslim olmamıştı. Orman konağında ise artık devleti hiçbir zaman yönetemeyeceği gerçeğini kabul etmişti. Hala bir şekilde kullanılacağını umuyordu ama ana yurdunu düzeltme hayali sona ermişti. 47. ayrımın sonu sayfa 671.